Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 20. ayrım. Akşamüstü saat 4'e doğru muavin Mehmet yurda dön, başkomiserin kapısını açıp içeriye girdi. Amirim, bizimkiler şoför Kemal ile kardeşi Okan'ı getirmişler. Okan'ın başında Mümtaz var. Çocuk hala ne olduğunu anlamamış durumda. Ama abisi biraz şirret, ileri geri konuşuyor, kepazelik çıkarmaya çalışıyor, dedi. Birlikteler mi? Yok amirim. Birbirlerini hiç görmediler. İkisini de aşağıda ayrı ayrı odalara koyduk. Tamam, geliyorum şimdi, diye mırıldandı Fikret. Önündeki keskinlerin fabrikasından çıkarılan işçilerin dosyasını kapatarak masasından kalktı ve muavinini takip ederek şubenin alt katındaki sorgulama odalarına indiler. Penceresiz, taş ve çıplak bir odaydı burası. Tam ortada çıplak bir masa ve tek bir iskemle vardı. Şoför Kemal iskemleye iriti bir biçimde oturmuştu. Kendisini buraya getiren memurlarla tartıştığı sinirli halinden belli oluyordu. Fikret loş odaya girince şoförü baştan aşağıya bir süzdü. Yaşını pek tahmin edemedi ama umduğundan geç çıkmıştı. 28-30 arası olmalıydı. Sırtında koyu renk, pırtılaşmış bir ceket, içinde rengi atmış lacivert kazak, ayaklarında da kalın tabanlı botlar vardı. Yüzü kızarmış ve terlemişti. Parmaklarıyla önündeki masayı iki yanından tutmuş, kızgınlıkla odaya yeni giren iki memuru süzüyordu. ''Siz burada yetkili misiniz?'' diye sordu, daha Fikret ağzını açmadan. Fikret gayet sakin, ''Öyleyiz. Neden sordun?'' dedi. ''Avukat istiyorum. Avukat olmadan beni sorguya çekemezsiniz. Bu yasal hakkım.'' diye homurdandı. ''Güldürme beni. Bu ağızları seyrettin Amerikan filmlerinden mi öğrendin yoksa?'' Ben yasal hakkımı kullanmak istiyorum. Kes sesini, it oğlu it. Ne yasal hakkıymış? Ulan buraya her çektiğimiz senin gibi çakala. Bir de avukat gelse, bizim alt kat baro odasına dönüşür be. Manyak mısın sen? Şoför Kemal dik dik başkomisere baktı. Sonra yine homurdanmaya başladı. Yahu ben kendi halinde ekmek parası kazanmaya çalışan sıradan bir şoförüm. Hiçbir suç işlemedim. Benim asayiş şubenizde ne işim olabilir? En ufak trafik cezam bile yok. Adamlarınız apar topar beni çevirip yaka paça buraya getirdiler ve bir Allah'ın kulu da çıkıp neler olduğunu anlatmadı. Ne istiyorsunuz benden? Bırak saçmalamayı. Buraya niçin getirildiğini bal gibi biliyorsun. Başkomiserin kararlılığı Kemal'i ürkütmeye başlamıştı. Yavaş yavaş yelkenleri suya indirmeye başladı. Bu sefer sesinin tonunu yavaşlatarak mırıldandı. Yemin ederim memur bey, hiçbir şeyden haberim yok. Söyleyin de anlayayım. Ulan hergele, numara yapmayı bırak. Kafamın sigortalarını attırıyorsun. Bak, kafam kızarsa dümdüz giderim ha. Anandan doğduğuna pişman olursun. Burada konuşmaktan kaçınan senin gibi nice iti burada bülbül gibi konuşturdum ben. Hadi, ötmeye başla. Şoför sararmaya başlamıştı şimdi. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Fikret birden gök gürültüsü gibi gürledi. Çocuğu nereye kaçırdınız? Kemal titredi. Çocuğu mu? Hangi çocuğu? Alp Keskin'i. Ha, şimdi anlıyorum. Şu televizyonların bahsettiği velet. Bizim valdenin yanlarında çalıştığı aile. Tabii ya, ne olacak? Gündelikçi Fatma orada çalışıyor ya. Fakir oğlu Kemal de hemen zanlı kabul ediliyor. Öyle değil mi? Şimdi çaktım meseleyi. Vay be, şu işe bak. Polis gerçek fidecileri bulamayınca hemen bizim yakamıza sarılıyor. Fikret pis pis sırıttı. Fideciler dedin. Çocuğu kaçıranların fidyesini nereden biliyorsun? Kemal rahatlamış gibiydi. Öyle zengin bir herifin çocuğunu kaçıranlar başka ne isterler ki? Diye mırıldandı. Başkomiser masaya biraz daha yaklaştı. Parmağını uzatıp adamın göğsünden itti. Her şeyi itiraf etmen için sana bir dakika müddet veriyorum. Sonra başına geleceklerden sorumlu olmayacağım. Şoför Kemal oturduğu iskemleden fırlamak istedi. Ama Fikret hızla omzundan bastırdı. Çök yerine. Verdiğim süre işlemeye başladı. Diye gürledi. Siz çıldırmışsınız. Benim bu işle en ufak bir ilgim yok. Yanılıyorsunuz. Ne yani? Bütün suçum orada çalışan temizlikçinin oğlu olmam mı? Yanına aldığın suç ortağın her şeyi itiraf etti. Ne? Suç ortağım mı? O da kim? Blöf yapıyorsunuz. Adi bir taktik bu. Benim ne suç ortağım var ne de öyle bir işe kalkıştığım. Fred güldü. Ortağın yanadığı da her şeyi çoktan itiraf etti. Kemal'in gözleri irileşmişti. Kimden bahsediyorsunuz siz? Kimden olacak? Kardeşin Okan'dan tabii. Çocuk bülbül gibi öttü. Şoför boncuk boncuk terlemişti. Ama onu asıl telaşa düşüren şey yüzündeki hayretin yarattığı ifadeydi. İnanamıyordu. Vay teres vay. Size o mu söyledi bunu? Başkomiser gülerek başını salladı. Evet. Yalan. Hepsi yalan. Yemin ederim yalan. Benden hoşlanmadığını bilirdim ama bu denli alçaklıkta bulunacağını hiç sanmazdım. Yediğim içirdiğim gözüne dizine dursun hayırsızın. Demek koynumuzda yılan beslemişiz. Ama ben onu yapacağımı bilirim. Yani inkar mı ediyorsun? Tabii memur bey. Bu iddia külliyen yalan. Bana iftira ediyor. Yanılıyorsun. Suçu o da kabul etti. Çocuğu Levent'teki okulun önünden birlikte kaçırdığınızı üstlendi. Ayrıca sizin olay anında birlikte Levent'te görenler de var. Yani iddiamızın görgü tanıkları da mevcut. İnanılmaz bir dehşet içindeydi Kemal. İşin kötü yanı, Fikret bu şaşkınlığının samimi olduğunu sezinlemeye başlamıştı. Lanet olsun diye mırıldandı içinden. Sezgilerinde hiç yanılmazdı. Yanındaki muavine bir baş işareti yaptı. Birlikte sorgulama odasından çıktılar. Mehmet yurda dön, koridorda mırıldandı. Ne dersiniz amirim? Herif inkarda ısrar ediyor. Biraz daha sıkıştıralım mı? Önce bir de kardeşiyle görüşmek istiyorum, dedi Fikret. Aynı koridor üzerindeki başka bir odaya girdiler. Bir önceki odanın eşi gibiydi. Bu defa masanın arkasında 16-17 yaşlarında, yüzde ergenlik sivilcesiyle dolu, soluk benizli, saçları kısa ama kirpi gibi dik tüylü Okan oturuyordu. Sessiz ve ürkekti. Kemal ile Fikret içeriye girince korku dolu nazarlarını onlara çevirdi. Fikret yanına yaklaştı. Adın ne senin? Okan efendim. Kaç yaşındasın? 17. Kemal isimli bir abin var, değil mi? Evet efendim. Büyükdere'de bir bakkalın yanında çırak olarak çalışıyorsun, doğru mu? Evet. Alp Keskinat'ta çocuğu abinle birlikte kaçırdınız. Bu da doğru mu? Hayır efendim. Hayır. Biz öyle bir şey yapmadık. Yalan söyleme. Sizi çocuğun kaçırıldığı gün Levent'te görenler var. İmkansız efendim. Ben Levent'te değildim o gün. Yalan söyleme. Yoksa fena olur senin için. Henüz reşit olmadığından suçunu itiraf edersen cezanı hafifletiriz. Pişmanlık duyduğunu, nadim olduğunu ve polise her şeyi itiraf ettiğini bildirirsek az bir ceza ile yakayı sıyırırsın da. Ama nasıl olur? Ben o çocuğu kaçırmadım ki. Sana şahidimiz var dedim. Kim? Sizleri tanıyan bir şoför. Yüzleşmek ister misin? İsterim tabii. Başkomiser muavinine başıyla bir işaret yaptı. Mehmet sessizce odadan çıktı. Şimdi Fikret dikkatle delikanlıyı incelemeye başlamıştı. Çocuk da korkuyordu kuşkusuz. Ama asayiş şubesinin sorgulama odasına düşen her insan bu kadarcık korkardı. Onun ergenlik dolu yüzünde yine de suçsuzluğuna inanan insanların kesin haklılığını okur gibi oldu Fikret. İçindeki olumsuz duygu biraz daha yoğunlaştı. Az sonra içeriye muavini yanına Mümtaz'ı alarak girmişti. Başkomiser dikkatle Mümtaz'ı görünce Okan'ın yüzünde hasıl olacak ifadeyi beklemeye başladı. Oğlan somurtarak Mümtaz'a baktı. Sesini çıkarmamıştı. İşte dedi Fikret. Abinle seni Levent'te okulun önünde gören kişi bu adam. O da abinin gibi şoför. Abinin de arkadaşı. Ne diyeceksin şimdi? Okan tepeden tırnağa Mümtaz'ı yeniden süzdü. O beyi tanıyorum. Dün çalıştığım dükkana geldi. Benimle konuştu. Ama... Oğlan duraklamıştı. Fikret bastırdı. Aması ne? O size yalan söylemiş. Yalan mı? Niye yalan söylesin ki polise? Ne çıkarı var yalan söylemekte? Orasını bilmem. Abinle seni Levent'te gördüğünü söylediğinde itiraz etmemiş, kabul etmişsin ama. Ben sadece sustum. İşte yüzü burada. Dürüst ve mert bir erkekse sizin yanınızda da tekrar etsin aynı şeyi. Okan bu defa Mümtaz'a dönüp konuştu. Abimle beni Levent'te gördüğünü sen iddia ettin. Ben sana evet veya hayır dedim mi? Doğru cevap ver. Mümtaz kekeledi. Fakat yanıldığımı da söylemedin. En azından o gördüğün bizler değildik diyebilirdin. Okan yaşının küçüklüğüne rağmen abinden daha akıllı ve sakin birine benziyordu. Heyecanlanmasına rağmen itidalini kaybetmemişti. Sen de polissin değil mi? Dedi. Dükkanı ağzımı aramaya geldin. Şoför filan da değilsin. Abimi de tanıdığını hiç sanmıyorum. Daha benimle ilk konuşmaya başladığında anlamıştım bunu. Bir kere ben abime hiç benzemem. Oysa sen birbirimize çok benzediğimizi ve beni öyle tanıdığını söylemiştin. Düpedüz yalandı bu. Senden ilk defa o zaman şüphelenmiştim. Ayrıca olayın olduğu sabah ben erkenden saat 7.30'da dükkanı açmıştım. Her sabah dükkanı o saatte ben açarım. Patron gelince de servislere çıkarım. O sabah da dükkanda olduğumu patrondan öğrenebilirsiniz. Başkomiser asık bir yüzle Okan'a yaklaştı. İkide bir olaydan söz ediyorsun. Hangi olay için buraya getirdiğimizi biliyor musun bakalım? Bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Beni buraya niçin getirdiğinizi tahmin edebiliyorum tabii. Birlikte görüldüğümüz yerin Levent olduğunu söylediniz. Anlamayacak ne var? Bizler Keskin ailesinin gündelikçisi Fatma Hanım'ın oğullarıyız. Kaçırılan çocukla bizim aramızda bir bağ kurmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. O işi biz yapmadık. Mümtaz dayanamadı. Peki sizleri Levent'te gördüğümü söylediğim zaman neden inkar etmedin? Neden sesini hiç çıkarmadın? Oğlan saf saf memuru süzdü. İnkar etsem fark edecek miydi? Beni yine şubeye çekmeyecek miydiniz? Siz bu işi bizim yaptığımıza inanmışsınız bir kere. Mümtaz sinirlenerek çocuğun üzerine yürümek istedi. Fikret bir el hareketiyle onu durdurdu. Varsayalım ki doğru söylüyorsun. Tabii bu hususu yanında çalıştığım bakkalın sahibinden de araştıracağız. Ama bana şimdi gerçeği söyle bakalım. Bu işi abim başkalarıyla yapmış olabilir mi? Okan bir an sarsılır gibi oldu. Benden abim aleyhinde konuşmamı mı bekliyorsunuz? Sadece fikrini öğrenmek istiyorum. Abini araştırdık. Uçan kuşa bile borcu varmış. Pek sağlam bir ayakkabı değil. Ayrıca aranızın pek iyi olmadığını biliyoruz. Sen dürüst bir çocuğa benziyorsun. Seni hırpalamak istemiyorum. Bu konuda bir şey biliyorsan hemen konuş. Ben de seni serbest bırakayım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama bildiğini öğrenirsem seni kodese tıkarım. Oğlan birkaç saniye düşündü. Evet, abimle anlaşamayız. O sorumsuzdur. Ne ailesine bakar ne de çocuklarına. Annemi ve beni de daima üzer. Borcu olduğu da doğrudur. Ama asla böyle bir iş yapacağını tahmin etmem. Neden? Okan bunalmışa benziyordu. Bilmiyorum. Bir gerekçe söyleyemem size. Ama o bile bu kadar alçakça bir işe kalkışmaz. Hiç sanmıyorum. Fikret burnunu kaşımaya başladı. Uzun uzun oğlanın sararmış yüzüne baktı. Sonra ekibini toplayıp sorgulama odasından dışarıya çıktı. Muavin Mehmet hemen sordu. Amirim, ne yapacağız bu iki kardeşi? Bu gece içeride tutun. Sonra dükkanın sahibiyle konuşun. Şayet olayın cereyan ettiği saatlerde çocuğun gerçekten dükkanda olduğu sabitleşirse ikisini de salıverin. Mümtaz sıkılarak sordu. Başkomiserim, ya yalan söylüyorlarsa? Fikret'in tepesi atmıştı. Ağzını bozarak homurdandı. Ulan, savcıya polisten şahit mi göstereceğiz? Kendimi küçük düşürmeye hiç niyetim yok. Saçmalamayın. Ama Kemal denen herifi de yine izlemeye devam edin. Başkomiser odasına çıkmak üzere hızla merdivenlere yürüdü. Akşam olmuştu. Yorucu bir gün geçiren Doktor Bozok hastaneden çıktı. Yağmur altında arabasını park ettiği yere doğru yürüdü. Evine gidip sıcak bir banyo yapmak istiyordu. Saatine bir göz attı. Yine kahredici trafiğe kaldığını anladı. Suratı asıldı. Levent'ten Çapa'ya giriş gidiş gerçekten çekilmez oluyordu. Evine vardığında yollarda tam 1 saat 10 dakika oyalandığını gördü. Işıkları yaktı. Kapısının dışındaki ufak posta kutusuna bırakılan mektupları gözden geçirdi. Elektrik ve telefon faturalarını unutmamak için ortadaki masanın üzerine bıraktı ve tam o sırada bugün aradığı başkomiser Fikret'in kartviziti gözüne çarptı. Kartvizit bugün hastanede yaşadıklarını yeniden aklına getirdi. Bir süre kartviziti parmaklarının arasında tutarak düşündü. Öğrendiklerini acaba komisere anlatmasında bir yarar var mıydı? Karar veremedi. Ne öğrenmişti ki? Somut hiçbir şey yoktu elinde. Sadece bir hasta yakınının koşmasını, çocuğu kaçıranlardan birine benzettiğinden başka ne söyleyebilirdi başkomiseri? Bu komik bir iddia olabilirdi ancak. Kartı yeniden masanın üzerine bıraktı. Böyle bir benzetişi başkomisere söyleyemezdi. Ama neden içindeki o huzursuzluğu atamıyordu bir türlü? Üst kata çıktı. Soyundu. Önce banyoya girip bir güzel yıkandı. Gününün yorgunluğunu üzerinden attı. Elektrikli kurutucu ile saçlarını kurutmaya çalışırken aklı yeniden o konuya takıldı. Her zamanki gibi akşam yemeği olan ufak bir kase yoğurt ile tek muzunu yerken benliğindeki mücadele daha da hızlandı. Canı o gece çalışmak istemedi. Salona geçip bir süre televizyon izledi. Genelde kanallardaki belgeselleri veya haber programlarını takip ederdi ama o saatlerde ilgisini çeken bir şey bulamayınca televizyonu kapattı. Yine kararsız kaldı bir süre. Sonra ağır ağır yerinden kalkıp hala masanın üzerine duran kartı eline aldı. Telefon etmezse rahatlayamayacağını anlamıştı. Saatin kaç olduğunu aldırmaksızın numarayı çevirdi. Başkomiser ona hangi saatte olursa olsun bir şey hatırlarsanız beni arayabilirsiniz demişti. Fikret ensesini ovuşturdu ve koltuğunda uzun uzun gerindi. Yorgunluktan bitkin haldeydi. Alp Keskin olayıyla görevlendirildiğinden beri doğru düzgün gözüne uyku girmemişti. Sabahın köründe işinin başına geliyor ve gece saat 10'lara 11'lere kadar şubeden ayrılmıyordu. Fakat onu asıl yıpratan husus hala meselede bir çıkış noktası bulamaması ve üzerindeki baskıların artmasıydı. Şube müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü her gün telefonla arayıp herhangi bir gelişme olup olmadığını soruyorlar. Onlar yetmiyormuş gibi Ankara'dan bazı siyasi mevkilerdeki kişilerin de üzerinde stres yaratan telefonlarına muhatap oluyordu. En tedirgin olduğu husus da basının polis aleyhinde yürüttüğü kampanyaydı. Her gün gazetelerde polisin bu olaydaki yetersiz tutumu ve aradan bir haftaya yakın bir zaman geçmesine rağmen polisin en ufak bir ilerleme yapamadığı yolundaki tenkitlerdi. Masasını toplayıp yerinden kalktı. Bu akşam ne olursa olsun evine erken gidip doğruca yatağa atmak istiyordu kendini. Tam o sırada telefonu çalmaya başladı. Hatta bir an açmamayı düşündü ama görev şuuru hakim basarak telefona uzandı. Arayan bir kadındı. Sesi tanıyamadı önce. Başkomiser Fikret Üskan'la görüşmek istiyorum lütfen, demişti. Buyurun efendim, benim. İyi akşamlar Fikret Bey, ben Doktor Bozok. Başkomiser birden irkildi. Kadının bu saatte araması bir hayli ilginçti. Saatine bir göz attı. 8:30'du. Doğrusu ondan bir ses daha çıkacağını tahmin etmemişti. Evet hanımefendi, buyurun, sizi dinliyorum. Hattın öbür ucunda kısa bir duraklama oldu. Neden sonra doktor konuştu. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Vakit de epey ilerledi. Sizi makamınızda bulabileceğimi de sanmıyordum. Ama bana demiştiniz ki... Hiç önemli değil hanımefendi. Yeni bir şey mi hatırladınız? Kadın yeniden duraksamıştı. Sanki ne söyleyeceğini bilemez gibi bir hava vardı ses tonunda. Aslında isterseniz bunu nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Fikret karşılaştıkları gün kadının yaptığı ilginç tespitleri hatırlamıştı. Siz yine de söyleyin, dedi. Acaba bunu size anlatabilmek için görüşebilir miyiz? Telefonda açıklarsam yanlış anlaşılmaktan çekiniyorum. Doktorun ne demek istediğini kavrayamamıştı Fikret. İrkildi yeniden. Kadın ne söyleyebilirdi ki? Üstelik neden yanlış anlaşılmaktan çekiniyordu? Tabii. Ne zaman isterseniz görüşebiliriz. Şayet şüphelerimi size açıklamazsam hasta olacağım. Başkomiserin ilgisi büsbütün artmıştı. Ne zaman ve nerede görüşmek istersiniz diye sordu. Bu gece sizin için uygun mu? Evime gelebilir misiniz? Fikret önce bir an evvel kavuşmak istediği sıcak yatağını, sonra da kadının bakmaya doyamadığı yeşil gözlerini anımsadı. Galiba o yeşil gözler yatağından daha sıcaktı. Benim için uygun efendim, diye fısıldadı. Anlaştık komiser bey, sizi bekliyorum. Fikret şubeden 96 model eski Honda'sıyla çıktı. Yüreğini tatlı bir heyecanın sardığını kabul etti. Galiba şu fidye olayının tek olumlu yanı Doktor Bozok'la tanışmasıydı. Hayatında onun kadar güzel gözlü bir kadın görmemişti. Hiç şüphesiz güzel olan tek yanı gözleri değildi. Uzun boyu, çekici ve kıvrak vücudu, özellikle de pırıl pırıl zekasıyla kadın müthiş biriydi. Fakat daha sonra kalbinin çarpıntısını çok anlamsız buldu. Hatta yüreğinin derinliklerinde hafif burukluk hissetti. Aralarında derin sosyal ve kültürel fark vardı. Sıradan bir başkomiserdi kendisi. Öyle bir kadının ilgisi çekmeyecek biri. Anlamsız hayale kapılmanın hiç gereği yoktu. Yine de Levent'e doktorun evinin önüne geldiğinde, arabadan inerken kendine çeki düzen verdi. Honda'nın dikiz aynasına bakıp kravatını düzeltti. Ceketinin önünü ilikledi. Boyattığı pabuçlarına bir göz attı.
Yapılı ve yakışıklı bir adam sayılırdı. Kapının zilini çaldığında heyecanını biraz kontrol altına almıştı. Fakat kapı açılıp doktor ışıkta görününce tüm gayretinin boşuna olduğunu yeniden fark etti. Kalbinin atışları inanılmaz derecede hızlanmıştı birden. Gülümsüyordu Doktor Bozok. Sırtında yün bir kazak ve sıradan bir pantolon vardı. Çok hafif bir makyaj da yapmıştı. Belli belirsiz. "Lütfen, içeri girin," derken elini uzatmış, başkomiserin elini sertçe sıkmıştı. Fikret pardösüsünü çıkarıp salona doğru yürürken midesinin kasıldığını hissetti. Koltuğa oturdu. Muammer de tam karşısındaki koltuğa ilişmişti. Doktor hiç bekletmeden hemen konuya girdi. "Önce davetimi kabul ettiğiniz için size teşekkür borçluyum," dedi. "Estağfurullah hanımefendi. Bu benim görevim. Olayın aydınlanması için elimden gelen her çabayı göstermek zorundayım. Son görüşmemizdeki tespitiniz beni bir hayli şaşırtmıştı. Biliyor musunuz, görüştüğümüz tüm zanlı adaylarının solak olup olmadıklarına dikkat ettim." Doktor yeniden gülümsedi. "Demek teşhisime güvendiniz." "Kesinlikle." Doktor birden meraklı bir ifadeyle sordu. "Araştırmalarınızda yeni bir gelişme var mı? Gerçek suçluları bulabildiniz mi?" "Üzgünüm," diye fısıldadı Fikret. "Birkaç şüpheli olmakla beraber henüz bir sonuca varamadık. Tahkikat devam ediyor." Doktor Bozok durakladı. Biraz sinirli görünen bir edayla ellerini dizlerinin üzerinde kenetleyip kararsız bir edayla bekledi. Başkomiser dikkatle kadını süzüyordu. O güzel yeşil gözlerde tereddüt ifadesi sezinlemişti. "Evet efendim, sizi dinliyorum. Eminim önemli bir konuyu hatırladınız, değil mi?" Doktor Bozok yine birkaç saniye bocaladı. "Bilemiyorum," dedi nihayet. "Bugün garip bir olay yaşadım. Bunu ifade etmem cidden biraz garip kaçacak. Daha doğrusu polisin işine yarayacak bir bilgi olup olmadığından ciddi kuşkularım var ama söylemezsem rahat edemeyeceğimi biliyorum. Devam edin lütfen." Doktor bir türlü konuya giremiyordu. Sonra birden misafirine ihmalde bulunmuş gibi hatırlayarak sordu. "Oh, affedersiniz, heyecandan unuttum. Bir çay veya kahve içmek ister misiniz?" Başkomiser akşam yemeğini bile yememişti henüz ama bozuntuya vermedi. "Lütfen bir kahve," dedi. "Sizin için zahmet olmayacaksa." "Türk kahvesi mi yoksa Nescafe mi?" "Bol şekerli Türk kahvesini tercih ederim." Genç kadın sanki misafirin ikramda çok geç kalmış gibi belirgin bir telaşla ayağı fırladı. Hızla mutfağa doğru seyrederken Fikret onun arkasını hayranlıkla süzdü. Kadının garip bir cinsel çekiciliği vardı ve işin ilginç yanı nedense doğuştan sahip olduğu bu yeteneği gizlemek ister gibi bir gayret içinde oluşuydu. Yürüyüşünde yumuşaklık ve zarafet mevcuttu. Yeterince iri olmayan kalçaları her adım atışında ahenkli bir şekilde dar pantolonun içinde inip kalkıyordu. Fikret arkasından onu seyretmekten zevk aldığı halde birden utandı. Ama doktor koridorda kayboluncaya kadar da nazarlarını başka yöne çeviremedi. Mutfaktan sesler işitiyordu. Porselen bir fincanın tabağına konarken çıkardığı ses, ocağa konan muhtemel cezvenin tıkırdısı ve karalar üzerindeki ayak akisleri. Fikret mutfak kapısına kadar gidip doktor nasıl kahve hazırladığını görmek isterdi ama tabii bunu yapmadı. Oturduğu koltukta başını çevirerek genç kadının yaşadığı evi daha yakından tanımaya çalıştı. Eşyalar yeni ve günün modasına pek uygun değildi. Ama her yer tertemiz ve tertipliydi. Ayrıca çeşitli ülkelerden getirilmiş biblolar, vazolar ve tabaklar gördü etrafta. Soldaki duvarın önünde de kapalı bir piyano duruyordu. Başkomiser etrafı incelerken doktor geri döndü. Kendine de bir kahve yapmıştı. Muammer Bozok ilk yudumunu aldıktan sonra sessizce konuşmasını bekleyen Fikret'e baktı. "Biliyorum. Şimdi benden dışa dokunur, sizin için somut mahiyette bir görgü ya da hukuki tabirinizle bir delil bekliyorsunuz. Üzgünüm ama size açıklayacağım şey bu vasıfta bir şey değil. Lakin beni rahatsız ediyor." Fikret gülümsedi. "Beni cidden meraklandırıyorsunuz. Anlatın lütfen. Ne buldunuz?" Genç kadın hala sıkıntılıydı. Hafifçe kızardı. "Umarım söylediğime gülmezsiniz." "Estağfurullah, neden güleyim? Anlatacağınız her neyse sizi bu kadar heyecanlandırdığına göre mutlaka akla yakın bir nedeni vardır." Doktor başkomiserin sözlerinden cesaret bulmuş gibiydi. Elindeki kahve fincanını yanındaki sehpanın üzerine bıraktı. Tüm cesaretini topladı. "Ben..." diye kekeledi. "Çocukluğumdan beri iyi bir gözlemciyimdir. Bunu kanıtladınız. Çocuğu kaçıranlardan birinin Solak olduğuna beni ikna ettiniz. Sağ olun. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Sanırım ben ikinci kişinin kim olduğunu saptadım. Fikret'in dudaklarına götürdüğü kahve fincanı boşlukta kaldı. Yani çocuğu kaçıranlardan birini tanıdığınızı mı ima ediyorsunuz? Daha da ötesini. Onunla konuştum. Konuştunuz mu? Evet. Adamın ismini, oturduğu yeri, hepsini öğrendim.
Nasıl?
O adam hastalarımdan birinin oğlu. Adı Hasan. İşsiz güçsüz takımından. Ve Sarıgazi'de oturuyor. Fikret kuşkuyla doktoru süzdü. Buna emin misiniz? Doktor yine kızardı ve başını salladı. Nasıl bu kadar emin olduğunuzu sorabilir miyim? Doktor yutkundu. Sorun da bu zaten, diye mırıldandı. Anlayamadım. Genç kadın tüm cesaretini toplayarak mırıldandı. Onu koşmasından tanıdım. Pardon, nesinden dediniz? Koşmasından mı? Doktor güzel gözlerini kapattı bir an. Fikret'in sorusundaki üstü kapalı garipsemeyi sezinlemişti. Biliyorum, tespitimi yadırgadınız tabii. Ama eminim çocuğu kaçıranlardan biri oydu. Bundan hiç kuşkum yok. Yani adamı koşarken gördünüz ve onu çocuğu kaçıran kişi olduğuna hükmettiniz. Yanlış mı anladım? Doğru anlamışsınız. Aynen öyle. Biliyorum, durumu garipsediniz. Anlattıklarımın o adam aleyhine yeterli delil olmadığının da farkındayım. Ama size bir yeteneğimden bahsettim. Gözlerim objektif gibidir. Beynime yansıyanı asla unutmam ve görüntüler hafızamdan silinmez. Lütfen, inanın bana. O sabah küçük Alp'i kaçıranları koşarken görmüştüm. Ta kamyonetin arkasına atlayıncaya kadar. Dün de aynı adamı hastanenin bahçesinde kız kardeşinin arkasından koşarken gördüm. Kimin? Diye fısıldadı Fikret. Sesindeki güvensiz hava doktorun dikkatinden kaçmamıştı. Kız kardeşinin, dedi önce. Sonra karşısındaki komiserin kendisine pek inanmadığını gözlerindeki kuşkulu bakışlardan anlayınca itiraz edercesine ellerini yukarı doğru kaldırıp homurdandı. Durun durun, dedi. En iyisi her şeyi en başından anlatayım. Çapa'daki servisinde yaşlı bir kadın hastam var. Adı Zinnur Kuşçu. Bağırsak kanseri teşhisiyle yatıyor. Yaklaşık 10 gün kadar önce hastaneye giriş yaptı. İlk gün hastayı getiren iki yakınıyla da görüştüm. Yani oğlu ve kızıyla. Buraya kadar her şey sizin de takdir edeceğiniz gibi tamamen normal. İkisi de eğitimsiz insanlardı. Sıradan, her gün serviste gördüğüm binlerce kişiden sadece ikisi. Fakat bir şey dikkatimi çekmişti. Hasan'ın oğlunun hafif paytak yürüyüşü. Tabii o sıralar gözüme takılan bu hususu hiç önemsemedim. Üzerinde bile durmadım. Çocuğun kaçırıldığı günse arkadan gelen kişinin koşuşundaki gariplik dikkatimi çekmişti ama size ifade verdiğim sırada hiç şüphesiz bu bağlantıyı kuramıyordum. Sanki o koşan adamı bir yerlerden görmüşüm gibi bir his vardı içimde ama çıkaramıyordum. Muammer Hanım, adamların yüzlerini maskeli olduklarını unutmuyorsunuz değil mi? Doktor Bozak hemen cevap verdi. Unutmuyorum tabii. Zaten bu benzetmemin adamın yüzüyle hiçbir ilgisi yok. Tamamen koşarken bacaklarının hareket tarzı ve hafif oraksı adım atışları ile ilgili. Bugün iki kardeş hastaneden çıktıktan sonra bahçede bilmediğim bir nedenle tartışmaya başladılar. Onların üst kattaki çalışma odamın penceresinden seyrediyordum. Bir süre çekiştiler. Adam sinirli ve kızgın görünüyordu. Sonra kadın kolunu kardeşinin elinden kurtarıp hızlı hızlı uzaklaştı. Hasan denen adam ise arkasından baktı. Artık kadını göremiyordum ama nedense adam birden şişeden çıkmış gibi kardeşinin peşinden koşmaya başladı. İşte o an beynimde bir şimşek çaktı. Bu koşuyu daha önce gördüğümü hatırladım. Yanılmama imkanı yoktu. O sabah kamyonete koşan iki suçlu birden gözümün önünde canlanıverdi. Ve siz de onlardan birinin hastanızın oğlu olduğuna karar verdiniz. Evet, aynen öyle. Fikret gülmemek için kendini zor tuttu. Son derece komik bir iddiaydı bu. Asıl şaşırtıcı yanıysa iddianın bir tıp doçenti tarafından ileri sürülmesiydi. Bugün sokağa çıksa dışarıda kadının iddia ettiği gibi paytak yürüyen en az 1000 kişiye rastlayabilirdi. Yine de saygısızlık etmek istemedi. Doğrusu beni şaşırttınız, diye mırıldandı. Haklısınız. Bu varsayımınızın hukuki delil olduğu tartışılır tabii. Olsa olsa çocuğu kaçıran kişinin de paytak koşan biri olduğu düşünülebilir. Ama ne yazık ki fazla önemi olmayan bir tespit bu. Ne var ki? Doktor Fikret'in sözünü kesti. Anlıyorum. Sözüme itibar etmiyorsunuz. Hayır hayır. Beni yanlış anlamayın ne olur. Yine de o şahsı bir araştıracağım. Bakarsınız tahkikat sonucu daha kesin ve mahkemeyi ikna edici somut sonuçlara ulaşabiliriz. En azından hukuki değeri olan ve savcılık tarafından göz önüne alınabilecek, itibar edilecek bazı sonuçlara. Ama şimdilik bu gözlemim yetersiz olduğunu anlatmak istiyorsunuz değil mi? Fikret bir an ne diyeceğini şaşırdı. Doktoru kırmak istemiyordu ama doğruyu söylemek zorundaydı. Üzgünüm ama savcılığa böyle bir iddiayla gidemem. Doktor Bozok anlayışla başını salladı. Tahmin etmiştim zaten, diyebildi. Çok üzgünüm. Ama küçük Alp'i kaçıranlardan birinin solak, diğerinin de paytak olduğuna inanıyorum artık. Bunlar bir görgü tanığının müşahedeleri ve o tanık bir doktor. Aslında bana bir hayli yardımcı olduğunuzun farkında mısınız? Genç kadın hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Çok naziksiniz. Gönlümü almaya çalışıyorsunuz. Hayır, kesinlikle değil. İnanın bana. Pekala, diye mırıldandı doktor. Ben hala teşhisimde ısrarlıyım. Ama yapacağım bir şey yok. Bu konuda söz sahibi siz dersiniz. Adını ve adresini ister misiniz? Tabii, dedi başkomiser. Ama içinden de sokaktaki her paytak yürüyeni olayın faili diye araştırmaya kalkarsam vay halime diye düşünüyordu. Bu kez güzel kadının iddiası ona son derece saçma gelmişti. Bunca işin arasında hiç kuşkusuz hastanede yatan bir kadının oğlunu fidici diye araştırmaya kalkmayacaktı. Ama iyi niyetle polise yardımcı olmaya çalışan bir görgü tanığını da kırmak, küstürmek istemezdi. İçinden acaba bunda biraz da kadının güzelliğinin tesiri var mı diye düşünürken, elini cebine atıp ufak not defteriyle kalemini çıkarmaya hazırlandığı anda doktorun yerinden kalktığını gördü. Ben size gerekli her şeyi not edip hazırlamıştım, dedi Doktor Bozok. Önündeki sehpanın üzerinden katlanmış ufak bir kağıt parçasını alıp Fikret'e uzattı. Başkomiser kağıda bir göz attı. Muhtemel failin adı, soyadı, ikametgahının adresi, annesinin yatak numarası ve doktorun işinin telefon numarası yazılıydı. Üstelik doktorların alışılmış okunmaz el yazısı değil, gayet net, açık bir biçimde. Fikret yine gülümsemesini zor tuttu. Doktor Bozok bu işi gereğinden fazla ciddiye alıyordu. Fikret gitmek için toparlandı. Burada daha fazla kalması için sebep kalmamıştı. Ayağa kalkmak üzereyken genç kadının sorusuyla karşılaştı. Kaç yıldır bu meslektesiniz Fikret Bey? 10 yılı geçti. Yoksa doktor şimdi de meslekteki liyakat ve tecrübesini mi sorguya çekecekti? İçinden yağ sabır çekti. Kadına gözün ucuyla baktı yeniden. Sanki gitmesini istemiyor gibi bir hava sezinlemişti. Galiba genç kadın inatçı, ısrarcı ve düşüncelerinin kabul edilmemesine pek alışık biri değildi. Herhalde üstlendiğiniz görevlerde başarıya ulaşamadığınız vakalar da olmuştur değil mi? Başkomiser hafifçe gülümsedi. Haliyle olmuştur, tabii. O hallerde nasıl bir duyguya kapılırsınız, neler hissedersiniz? Fikret farkına varmadan burnunu kaşımaya başladı. Bazen bileziklik, vazifesini yapamamış insanın çöküntüsü falan gibi şeyler. Ama omuzlarımızda o kadar fazla yük vardır ki, olayın etkisini fazla yaşayamadan yeni bir hadisenin akışına kapılabiliriz. Yani başarıya ulaşamadığınız olayın üzüntüsünü fazla yaşayacak zaman bulamazsınız, değil mi? Öyle de denilebilir. Ama... Doktor Fikret'in sözünü kesti. Anlıyorum. Olayı hatırladığınız zaman aynı duygular adet eder ve o ezikliği bir daha yaşarsınız. Doğru. Bana neyi anlatmaya çalışıyorsunuz hanımefendi? 3 aşağı 5 yukarı bizim mesleğimizde de bu böyledir. Bir hastayı kaybettiğimizde nerede ve nasıl bir hata yaptığımızı ararım ben. En azından olayın sonuçlanmasından mesleki bir kusurumuzun olup olmadığını çok düşünürüm. Her meslek dalında hata yapılır. Bazen bunların telafisi mümkün değildir. Bazı hallerde ise son anda yaptığınız hatayı idrak edip sonucu değiştirmek de olanak halindedir kuşkusuz. Evet. Acaba siz de son anda hatanızı idrak edip sonucu lehinize şahsi gayetinize çevirdiğiniz vakalar yaşadınız mı? Tekrar gülümsedi Fikret. Evet dedi. Birkaç defa. Sanırım Alp Keskin vakası da bunlardan biri olacak. Benim sayemde. Genç kadın kendinden o kadar emin ve rahat konuşmuştu ki Fikret kızamadı. Üstelik dudaklarındaki içten tebessüm o kadar cana yakın bir ifade vermişti ki yüzüne, başkomiser de elinde olmadan ona bakıp güldü. Çok ısrarcısınız. Hala fikrinizi inat ediyorsunuz. Doğru. Çünkü yanılmadığıma eminim. Daha önce de söyledim. Gördüklerimi tüm ayrıntılarıyla hafızama nakşederim. Tekrarlıyorum. Hasan Kuşçu, çocuğu kaçıranlardan biri. Pekala, diyen Fikret yerinden kalktı. Söylediğiniz bu şahsı araştıracağım.
Söz mü?
Söz. Ne zaman? İlk fırsatta. Yarın hastam için bir konsültasyon yapacağız servisin diğer doktorlarıyla. Yani kesin ameliyat kararı almak için. Sanırım hastamın kızıyla oğlu yine hastaneye geleceklerdir. Siz de gelir misiniz?
Kaçta?
Saat 10 sizin için iyi mi? Gerekirse onları oyalarım. Siz gelinceye kadar. Taş komiserin başka şansı kalmamıştı. Tamam, anlaştık doktor hanım, dedi. Muammer Bozoğ'un yeşil gözleri ışıldamıştı. Fikret'i kapıya kadar uğurlarken, yanılmadığımı anlayacaksınız, diye fısıldadı. 20. ayrımın sonu, sayfa 205, devamı 21. ayrımda.